Ayrım 15.
Alemde bir şeyin aklın anlayacağı bir hale gelmesi, o şeyi meydana getiren amillerin ortaya çıkmasıyla olur. Yazara göre ise bunun aksine inanmak lazım. Acaba adalet, mükemmellik, merhamet gibi kavramlar aklın anlamayacağı bir şey midir ki din onları bir sembol ile anlaşılacak hale koyuyor? Muharrir bu ifadeleriyle içindekini gizlemek istiyor. Galiba demek istiyor ki din, kısa akıllı insanlar için anlaşılması mümkün olmayan kavramları Allah denilen bir sembolle anlatır. Addettiği olacağından namı ilahiye yapar gibi ifadeler aynı maksada yöneliktir. Yani din hiçbir hakikat ifade edemez. Yazar dinin gayesi beşeriyetin refahıdır diyor. Böyle bir düstur dine müsbet mana veren meslekler için doğru olabilir. Fakat bir materyaliste, dehri, göre dinin hiçbir manası olmayacağı için bu düsturlar da manasızdır. Dinin zulmetmesine gelince materyalizmin zaruri kararı dini hakiki bir varlıktan mahrum etmek ve insanlığın ilk devirlerine ait bir sembol olarak görmektir. Materyalistler nazarında din değil, yüksek felsefe bile hayat hakkına sahip değildir. Şu halde din nasıl faydalı ve zaruri sayılır? Yazarın ifadelerinin bütününden şu çıkar. İnsanlar insan olmakla beraber biraz da nokta nokta noktadır. Hayallere meraklı ve çoğu hakikatleri anlamaya müsait olmadıklarından böyle akıl züğürtleri için bir nevi fikri oyuncak, tatlı sembol olan din lazımdır. Böyleleri için tabidir, faydalıdır. A. Hilmi, adı geçen eser sayfa 109. Yazarın maksadı bu değilse akli dengesi yok veya ne dediğini bilmiyor demektir. Umumi din anlayışından dolayı Celal Nuri'yi tenkit eden Ahmet Hilmi, aynı şahsın İslamiyet'e dair görüşlerini de tenkit etmiştir. Bu tenkitler de şunlardır. Materyalist felsefede İslam'ın ruhuna uyacak mühim bir esas bulunacağını iddia, misli bulunmaz acayip bir fikirdir. Büchner'in ruhu bile bu cesur Tilmiz'in, Çömez'in şu iddiasına tebessümden kendini men edememiştir. Gayrı kabili hal, gayrı kabili marifet, bilinmesi imkansız gibi değişik adlarla Allah'ı dar ağacına çeken ve ruhun inkarından ibaret olan bir küfür mesleğiyle bir din arasında mühim bir esas bulunduğunu iddia, havsalasız bir iddiadır. Bilim ve düşünce huzurunda böyle sözler manasız laf yığınıdır. A. Hilmi, adı geçen eser sayfa 34-59. Müellif başta Müslümanların izzeti nefsini okşuyor. Lakin hakikat değişmez ki. Yazar önceden din ile bilimin sahasını ayırmışken sonradan bu iki sahayı karıştırıyor. İslamiyet, fen, ilim ve medeniyet gibi durmak bilmez bir kavramdır diyor. Muharrir'in fikirlerinin okumanın ve yarım yamalak hatıraların mahsulü olduğu meydana çıkıyor. Bunları tetkike ve derinleştirmeye vakit bulamamış ve böylece edindiği fikirler yığınını yerinde bile kullanamamıştır. İlim şüphe ve meçhulden başlayarak asla vasıl olamayacağı bir esasa doğru gider. Din ise ilim ve iman şeklinde kabul edilmiş bir esastan başlar. Her dinde değişmez esaslar vardır. Böyle olmasaydı ona din denemezdi. Bu şartı unutup dini her an her şahsa göre değişebilecek bir şey sanmak, dinin manasını anlamamaktır. Acaba İslamiyet son sözünü söylememiştir cümlesi ne manaya geliyor? Herkes bir dine hiç olmazsa iman itibariyle son söze nail olmak için girer. Mesela İslam'ın esaslarından olan Allah birdir cümlesi İslamiyet'in son sözü değil midir? Acaba bir buçuktur, sekizdir, sayısızdır gibi gelişmeleri mi bekleyeceğiz? Şüphesiz teferruatta İslam dini gelişmeye tabidir. Fakat söylemek icap eder ki, İslamiyet esas itibariyle son sözünü söylemiştir ve bunun için müsbet bir dindir. Yazarın cümlelerinden çıkan mana, Renan'ın bazı fikirlerini hatırlatır. Ona göre herkesin bir dini vardır. Herkes vicdanındaki hakkı başka şekilde hisseder. Tabii bu anlayışa göre ortada din diye bir şey kalmaz. Her önüne gelen bir mezhep kursa öyle bir anarşi olur ki dinsizlikle birdir. Muharrir, içtihat, icma-ı ümmet gibi dini terimleri kullanıyor. Bu kelimeleri bulanlar bunlara birer mana ve sağlam şartlar koymuşlardır. Acaba icma-ı ümmet alel usul bir kıymeti haiz midir? Faraza icma-ı ümmet İslamiyet'in ruhuna uymayan bir şey hakkında vuku bulsa bu karara İslamiyet mi diyeceğiz? Birisi çıksa da Allah 10 tanedir dese şu hezeyana içtihat diye İslamiyet diyebilecek miyiz? İçtihat İslami usulü bozabilir mi? A. Hilmi adı geçen eser sayfa 113-114. Hazreti Fahri Kainat'tan Hazreti Peygamber'den sonra insan düşüncesine Müslümanlar arasında İbn Rüşd kadar nüfuz eden kimse yoktur deniliyor. İbn Rüşd'ün felsefesine bir İslam felsefesi demek doğru olmaz. İbn Rüşd ve İbn Sina putperest bir Yunanlının sistemi namına fikir ileri sürdüğü için daima din sahası dışında tutulmuşlardır. İbn Rüşd'ün dehasına kimse bir şey demez. Lakin bu hakikati söylemek için diğer şahısları hor görmeye ne lüzum var? Din ve felsefe başka başka şeylerdir. Peygamberle İbn Rüşd'ün mukayesesi de gayet gülünçtür. Çünkü her ikisinin bulundukları zemin birbirinden çok ayrıdır. Yazar kadar söz anlatmaktan aciz bir kimse yoktur. Fikri beşere nüfuz ne demektir? Hazreti Peygamber İslamiyet'in kurucusu olarak her Müslümanın fikrine nüfuz etmiştir. Fakat İbn Rüşd'ün mesleği o kadar mahdut bir dairede kalmıştır ki nüfuzu Hazreti Peygamber'in nüfuzunun yanında hiç kalır. İslamiyet daima ilerlemeyi teşvik etmiş, hür düşünceye set çekmemiş, bununla beraber dinsizliği makbul sayacak ve hatta Aristo felsefesini din yerine koyacak kadar mutlak bir hürriyet gösterdiği devreye tarihte rastlanmaz. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 124. İbn Rüşd, İbn Sina gibi filozoflar İslam medeniyetinin sebebi değil birer semeresidir. Eğer bir felsefi meslekle bir medeniyet devam etseydi eski Yunan medeniyeti yıkılmazdı. Muharrir'e göre Aristo felsefesi pek yüksek bir İslami ilimdir. İslam dininin içinden çıkan fıkıh vesaire gibi ilimler ise adi ve redde layıktır. Bugünkü fiziğe, kimyaya, fizyolojiye kim Hristiyanlık ilimleri adını verebilir ki Aristo felsefesi ve emsaline İslami ilimler adı verilebilsin? Bu satırlar üzerinde düşününce anlaşıldı ki Muharrir kelimeler üzerinde oynuyor. Madem ki ona göre materyalizm İslam'dan ibarettir, şu halde dinden uzak ne kadar fikir sistemi varsa hep İslami ilimlere rağbet ediyor demektir. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 127. Gelelim inançların yenilenmesi veya kaldırılması meselesine. İslam camiasının büyük fikir inkılabına, ciddi bir yenileşme hareketine ihtiyacı vardır. Bunu herkes teslim eder. Her din gibi İslamiyet de bir tekamül devresi geçirmiştir. Bu devrede çeşitli içtihatlar ve mezhepler meydana gelmiştir. Bugün o devrenin fikir mahsullerini tetkik, bugünkü ilerlemeye uyanları tercih, içtimai zararı görenleri terk, tarihi tecrübelerle ve ilerlemeye mani oldukları görülenleri çıkarmak lazımdır. Buna hiç kimse bir şey demez. Bu ameliye dini yıkmak ve yerine şüphe koymak demek değildir. Esaslardan bazı şeyler atılırsa bu bir şeyi idam demektir. Atma bir vücudun hayatını kaybetmiş ve o vücuttan ayrılmış parçaları hakkında caiz olan bir cerrahi fikir ameliyesidir. Hayati organları hakkında kesip atma imha manasını alır. Mesela bir adamın kangren olmuş parmağı kesilebilir. Lakin hastalanan kalbi veya beyni kesilemez. Demek ki ıtrah olunamaz fakat ıslah olunur. İslam'a hizmet edecekler bu suretle hareket etmelidir. Böyle olursa tekamül ve tedavi arasında denge kurulmuş olur. Mesaili Fikriye yazarında böyle ilmi bir bakış görülmez. Çocukların birkaç tahta, birkaç taş parçasıyla bir bina yapmayı mümkün zannedişleri gibi Muharrir'de birkaç zehri, materyalist, ilkesiyle koca bir toplumda bir fikir inkılabı yapabileceğini hayal ediyor. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 133 ve diğerleri. Yazar her ne ki bilimce doğrudur, müsbettir, işte o İslam dinidir diyor. Mesela Allah vardır, yaratıcıdır gibi fennin uğraşmadığı bahisler tabiatıyla ilmen sabit olamaz ve Muharrir'in düsturuna göre İslamiyet'e dahil değildir. Halbuki mesela arz güneş etrafında dönüyor. iki nokta arasından iki doğru çizilemez gibi bahisler de İslam dininden ibarettir. Hangi araştırıcı bu fen imancılarına, bu yeni sınıf iman çobanlarına uyar da dinin ebedi hakikatleri için bu geçici ilmi varsayımı ölçü kabul eder? A. Hilmi, adı geçen eser, sayfa 137-138. Yazar bu safsataya delil olarak, zira Hz. Muhammed'in getirdiği din maddi hakikatler dışında bir şey ihtiva edemez diyor. Bu sözlerden şu sonuçlar çıkar. 1. Yazarın din hakkında henüz bir fikre sahip olmadığı, önceden yaptığı tarifin kendisince reddi ve saçmalığı. 2. Nasılsa bıraktığı din ve İslam dini sözlerinden inkar manasını murat ettiği. 3. İslam dininin batıl olduğuna kanaat getirdiği. Dinin konusu mutlak bir gayeliliktir. Bunlar akli ve apaçık hakikatlerden olup, maddi ve müsbet hakikatlerden değildir. Bir din, din namına kaybetmedikçe sahasından çıkamaz ve mevzuatından vazgeçemez ki, bilim şekline girsin de maddi hakikatleri ihtiva etsin. Şu halde yazarın düsturunca her din batıldır. Yazarın prensipleriyle onlardan çıkardığı hükümler birbirine o derece yabancı kalıyor ki, insanın hatırına gayri ihtiyari, arpa ektim darı bitti, zarif mısrağı geliyor. Yazar hakiki din ve felsefeyi tanımadan materyalizme olan imanı, büçnere beslediği hürmeti ve İslam alimleri hakkında bazı müşteşriklerden yaptığı kopyelerle İslam camiasını çöküntüden kurtaracak çareler arıyor. Bu cılız sermaye ile bulduğu çare pek kolaydır. İslamiyetin yerine bu ismi korumak üzere materyalizmi yerleştirmek. A. Hilmi, adı geçen eser, sayfa 97-98. Yazarın üslubu tam bir materyalist üsluptur. Tezat teşkil eden fikirleriyle okuyucuyu şaşırtıyor. İfadeleri makbul olmamakla beraber, tenkitlerinin ekserisinde haklı olduğunu teslim etmek icap eder. Fakat tasfiye sonunda bir din, diğer bir dinin yerine geçiyor. Bu dinin adı maddecilik ve dini koyanın ismi Büchner iken garip bir değişmeyle İslamiyet oluyor. Bu tasfiye işinin bir sonucu da, Hazreti Peygamber'den Büchner'in zuhuruna kadar İslamiyet'in manasını anlayan hiçbir ferdin dünyaya gelmediği keyfiyetidir. Çünkü düsturlar katidir. Materyalizm ilim ve tecrübeye uygun hak bir mezheptir. Buna uymayan her şey hurafedir. İslamiyet haktır. Şu halde materyalizme aykırı olamaz. Olsaydı hak dini olamazdı. Hak dindir, öyleyse materyalizme uygun veya onun aynıdır. Bunun aksini zannedenler, İslamiyet'in ruhunu anlamayanlardır. Böyle bir iddia mümkün ve doğru mudur? Bilim ve gözlem verisi olan hakikatlerden gafil görünüp, 300 milyonluk, bugün 1 milyardan fazladır, İslam camiasının yükselmesi için, nihayet bütün esası 8-10 satıra sığan maddeci fikirlerin kabulünü kafi görmek, isim verilemeyecek bir fikir sapıklığıdır. A. Hilmi, adı geçen eser, sayfa 14. Doğu muhitinde maddecilik bizi yükseltmedikten başka henüz dirilmeye başlayan dini ve milli emellerimizi, yüksek ve mukaddes hedeflerimizi mahvedecek, tiksinti verici bir yalan ve yıkım mezhebidir. Bu doktrin insan nefsinde gurur ve egoistlik, zevk ve sefaatten başka bir şey bırakmaz. A. Hilmi, adı geçen eser, sayfa 156. Ahmet Hilmi'nin bu eseri yazmaktan kastı şudur. Hakikat namına ve İslamiyet hakkında peyda olan yanlış fikirleri göstermek. Kitabı yazarken kim ve garazdan uzak kalmıştır. Bu husustaki samimiyetine şu misali vermektedir. Celal Nuri, Cava Adası'nda araştırma yapan Hollandalı doktor Du Bois ile Berlin'de profesör olan Paul Du Bois, Raymond'u aynı adam sanmaktadır. Bakınız Mesaili Fikriye, sayfa 130. Ahmet Hilmi, akaidin değişmesi hususunda Celal Nuri ile birleştiğini, fakat programlar arasında büyük farklar bulunduğunu söyleyerek tenkitlerine son veriyor. Ahmet Hilmi'nin konumuzu doğrudan doğruya ilgilendiren fikirleri bunlardan ibarettir. Ancak konumuzu bir de dolayısıyla ilgilendiren fikirleri bulunmaktadır. Bunlar da pozitivizm ve tekamül mezhebine, transformizm, evil you, siyonizme ait düşünceleridir. Öyle sanıyoruz ki Ahmet Hilmi'nin pozitivizme ait düşünceleri, spiritüalist bir görüşle memleketimizde bu cereyanın ilk tenkidi özelliğini taşımaktadır. Daha sonra M. Hamdi Yazır'da Metalif ve Mezahip'te pozitivizmi dini bir görüşle tenkit etmiştir. 7. Pozitivizmi tenkidi. Şeyh Benderzade Ahmet Hilmi insan bilgisini üçe ayırır. 1. Amiyane basit bilgi. Sati gözlem ile elde edilir. 2. İlmi bilgi. Nesnelerdeki ilişki ve alakayı bilmektir. 3. Felsefi bilgi. Pozitivistler ve bazı düşünürler insan zekasını bu bilimsel bilgide tahdit ederek onun ikinci merhaleden öteye geçemeyeceğini iddia ederler. Halbuki insan zekası kanunlar sahasında kalamaz. Her hadisenin nasıl olduğunu sormakla yetinemez. İnsan bir başlangıca ulaşmayınca sükût edemez. Niçin öyle olduğunu sorar ve cevap arar. Bu suali sorunca da felsefe sahasına girmiş olur. Burada sebepten sebebe çıkarak sebebi kendine olan varlığa ulaşır ve idrakini doyurur. Bu suretle hasıl olan bilgi felsefi bilgidir. A.Hilmi A.İ. mümkün müdür? Cilt 1, sayfa 27-28. Ahmet Hilmi'nin pozitivizm hakkındaki düşünceleri şunlardır. Auguste Comte, metafizik meseleleri inkar etmemekle beraber bunların insan zekasıyla hallolunacağını kabul etmiyor. Comte 3 hal kanunu ile tecrübe sahasına girmeyen şeyleri ilimden kovmasına rağmen kendi çizdiği sınırı yine kendisi çiğnemiştir. Comte'un ilimler tasnifi tarih nazarında bir dereceye kadar doğru ise de felsefe itibariyle o kadar kat'i değildir. İman, felsefe ve bilim ayrı ayrı sahalar olduğundan birinin varlığı diğerininkini ortadan kaldırmaz. Bugün hem alim, hem filozof ve hem de iman sahibi mütefekkir çoktur. Comte ilim sahasından ilk sebep konusunu çıkardığı için bu meslek yalnız olguları içine alır. Comte materyalizm gibi panteizmi de reddettiği halde koyduğu prensiplerle olgular dünyasını aşamadığı için materyalizm ve ateizme hizmet etmiştir. Sonra ilimler tasnifinde psikoloji, fizyolojinin hususi bir bahsi derecesine indirilmiştir. Bu durumda ahlak, tarih, edebiyat ilimleri, tabii tarih ve zoolojinin bir şubesi derecesine düşmüş oluyor. Bu fikirlerin ise maddeciliğe ve dinsizliğe edeceği hizmet meydandadır. A.Hilmi adı geçen eser cilt 1 sayfa 37 ve diğerleri. Comte Allah ve maneviyat fikirleriyle ilim ve medeniyetin telifini imkansız gördüğü, din fikrinin insan düşüncesinin ilk çocukluk devresine ait olduğunu söylediği halde sonradan bir dinin lüzumuna inandı. Hem de işin garibi dinin bu asra en uzak şeklini basit bir putperestliği kabul etti. İnsanlığa ve kadına tapmak. Buradan anlaşılıyor ki bazen Allah'a baş eğmemek davasında bulunan mağrurlar bir kadına, bir puta baş eğmek zilletini göstererek izan sahiplerine Allah'ın varlığını ispat eden delillerden ibret verici bir delil gösterirler. 8. Tekamül mezhebine ait düşünceler. Ahmet Hilmi evrim fikrinin esasında doğru olduğuna inanıyor. Fakat tatbikatta ve kapsamda yanlış neticeler doğurabileceğini söylüyor. Ona göre sabit hiçbir şey yoktur. Bütün varlıklar şekillerinin daima değişmesiyle ayakta kalırlar. Değişme ise en umumi ve hakiki manasıyla evrim demektir. A.Hilmi adı geçen eser cilt 2 sayfa 119, 120 ve diğerleri. Eğer esasların esası olarak akıl sahibi bir kudret kaynağı ve insanda bu kaynakla alakalı bir ruh kabul edilirse, transformizm mesleği açık ve mantıki bir şekil alır. Allah ve ruh inkar edilirse bu kadar müphem ve karışık bir meslek olamaz. Zira o halde bütün varlıkları ve bu arada insan zekasını, vicdanı izahtan aciz kalıp, bunları ya tesadüfe veya mahiyeti meçhul maddeye atfetmiş oluruz ki, her iki halde de bu kadar güzelliklerin nasıl yaratıldığı izahsız kalır. Ahmet Hilmi, tekamül mezhebinin ruhu inkardan ibaret olan bugünkü şeklinin maddecilerin içtihadı olduğunu, Lamarck ve Darwin nazariyelerinin derhal ruhu ve Allah'ı inkara sevk etmediğini söylüyor. Gerçi diyor, Spencer ruhu zeka ile aynı hadise sayarak maddecilerden farksız şekilde izah etmiştir. Fakat ömrünün sonunda bu bilinmesi imkansız fikrinden vazgeçmiştir. Ahmet Hilmi'ye göre tekamül kemale doğru yol almaktadır. A.Hilmi, Amak-ı Hayal, Sayfa 70, İstanbul 1958. Alemde meçhud olan bu devran, tekamül içindir, kemale doğru. 9. Ahmet Hilmi ve Vahdedi Vücut. Meşrutiyetten sonraki spiritüalist düşünürler materyalizmi ve ona yakın meslekleri tenkit ve reddederlerken, selameti Vahdedi Vücut'ta buluyorlardı. Adeta bu onların umumi vasfı gibidir. Ömer Ferit ve İsmail Fenni gibi Ahmet Hilmi de Vahdedi Vücudu benimsemiş ve kelamcıların fikirlerini kabul etmemiştir. Bu sebeple memleketimizde ortaçağ kelamcılığından modern felsefeye geçiş ikinci meşrutiyetten sonradır. Ve bunun ilk mümessili Şehbenderzade Ahmet Hilmi'dir. Ahmet Hilmi'nin Vahdedi Vücuda ait fikirlerini görmeden evvel tasavvuf cereyanının doğuşunu ve bu cereyanın içinden Vahdedi Vücudun nasıl çıktığını görmek icap eder. Önce tasavvufun manası ve çıkışı üzerinde duralım. Tasavvuf kelimesinin manası üzerinde çeşitli görüşler vardır. 1. Sufi kelimesinin süfyün'den geldiği ve çok basit giyinen, her türlü lüks ve israftan kaçınan manasını taşıdığını iddia eden görüştür. Suf kelimesi tefeül babına nakledilerek suf kelimesinden tasavvuf kelimesi elde edilmiştir. 2. Bu kelimenin peygamber zamanındaki ehli suffadan geldiğini iddia eden görüştür. 3. Tasavvuf kelimesinin Yunanca sophos hikmet kelimesinden geldiğidir. Kelime manası üzerinde durduktan sonra doğuşuna ait bilgiye geçebiliriz. Tasavvuf, İslam felsefesinin dallarından birini teşkil eder. Tasavvufun menşeini Kur'an'da bulabiliriz. Esasen İslam kelimesi teslim ve teslimiyetten gelir ki, İslam dininin genel anlayışı da tasavvuf anlayışına uygundur. Yani mutlak varlık karşısındaki teslimiyeti ifade eder. Dünyanın faniliği ve yıkılması bu mutlak karşısındaki itaatı anlatır. Hilmi Ziya Ülken, İslam Düşüncesi, sayfa 101, İstanbul 1946. Hazreti Muhammed'in birinci şahsiyeti mistik şahsiyetidir. Medeni ayetler Hazreti Muhammed'in şari, din koyucu vasfını ortaya koyuyor. Medine'deki devir İslam'ın gelişme ve yayılma devridir. Kurulan devlet daha ziyade bir fetih devletidir. Emeviler zamanında istila dolayısıyla bir ganimet sınıfı meydana gelmişti. İşte bu sınıfa karşı bir züht cereyanı doğdu. Bu cereyan Hazreti Peygamber'in Mekke'deki şahsiyetinin hakimiyeti gibidir. Hatta Peygamberimizin Hira Dağı'ndaki mağarada geçirdiği hayat örnek tutulmuştur. Zahitlik Abbasiler devrinde daha da yayıldı. Bu cereyanın 1. Müfrit bir şekilde dünyadan vazgeçmek, dini görevlerin aşırı derecede ifası, 2. Zikir, 3. Tevekkül olmak üzere 3 vasfı vardır. Züht 2. asırdan itibaren teşkilatlandı ve zahitler kendilerini halktan ayıran suf giymeye başladılar. Bunun üzerine sufi adını aldılar. Züht bundan sonra nazarileşerek bir kainat görüşü halini aldı. İlk defa Ebu Haşim sufiliğin esaslarını sistemleştirmeye başladı. Sufiliğin ilk büyük nazariyecisi Ebu Haris Muhasibi'dir. Bundan sonra Harraz, Cüneyt, Beyazıt Bestami, Abdullah Tusteri gibi mistikler yaşadı. Bu dağınıklığı sistemleştiren ise Hallaç Mansur'dur. Artık zahitler mutasavvıf adını alıyorlardı ve zühdden başlı başına bir metafizik doğmuştu. Bu metafizik 3 dereceye ayrılabilir.